5. ayrım, sayfa 40. İş hayatına atıldıktan sonra siyasetle doğrudan ilgilenmemişti. Ama büyük devlet ihalelerine katılan birçok iş adamı olarak, özellikle 80 darbesi sonrası yıldızı parlayan liberal sağ iktidara yakın durmayı çıkarlarına uygun bulmuştu. Bu tutumunun iş hacmini bu kadar büyütmede, bugünkü durumuna gelmesinde önemli katkısı olduğunu yadsımıyordu. Kimilerinin usulsüzlük, yolsuzluk olarak adlandırabilecekleri işleyişin dışında kalmayı sistem kesinlikle izin vermiyordu ne yazık ki. Ağzını havaya açıyordun o zaman. Bu olguya dışarıdan bakan biri, bir gözlemci olarak kendi yüzünü de ekşitiyordu şimdi. Ama hiçbir suçluluk duymuyordu. Bir zamanlar 47'li olmaktan gururlanırdı. Çocukluktu tabii. Saflık, kuşluk günleriydi onlar. O günden bugüne çok değişmişti her şey. Artık övünülecek bir yanı kalmamıştı doğum tarihinin. 80 öncesindeki toplumsal cinnet günlerinde boşu boşuna canlar yanmış ya da gitmişti. O da umutsuz kavgada kaybettiği en yetenekli arkadaşları için üzülmüş, cenazelerinde yürümüş, sol yumruğunu havaya kaldırarak bağırmış ama yine de onların eylemlerinin yanlışlığını yüreğinde duymuştu. Yaşasalardı, bugün nerede olacaklarını da az çok biliyordu. Tufandan sağ çıkanların çoğu dönekler olarak adlandırılıyordu şimdi. Döneklik kurumsallaşmıştı aslında. Patronlarının ağzıyla o zamanki bağımsızlıkçı hareketlerini küçümseyenler, eski devrimcilere küfürler yağdıranlar, liberalizmin en keskin savunucusu kesilenler, deneyimlerini sağcı partilerin milletvekili koltuklarında değerlendirenler, dincilere çağdaş ermiş numaraları çekenler, Boğaz'daki yalılarında ülkeyi satma pazarlıklarına oturanlar vardı aralarında. Küreselleşmeye övgüler düzüyorlardı bunlar. Sol düşünceye modası geçmiş, geri kalmış ki daha çok öyleydi tabii. Dinozorca bir düşünce biçimi olarak alayla bakıyorlardı. Bir de bütün bunlardan dersler çıkarmış ya da hiç çıkaramamış olarak inançlarından ödün vermeden kendi çaplarında bir mücadeleyi kör derneğini bellemiş gibi yürütenler ya da köşelerinde onurlu sessizce yaşayanlar da vardı elbette. Onların adlarına daha çok toplu dilekçe, kınama ya da uyarma bildirilerinde, basın bültenlerinde, açlık ya da cezaevi eylemi yapanlara destek kampanyalarında rastlanıyordu. Hiç şansları yoktu artık. Partileşmiş olanlar bile her seçimde %1'in altında ya da o civarda oy alıyorlardı halktan. Halk dediğin neydi ki zaten? Çocukluktan kurtulamamış, cahil, iki torba fasulyeye kanmaya hazır bir yığın. Kaldı ki onlar bile görüyorlardı solun nefesinin kesilip işinin bittiğini. Eski hastalıklardan kurtulup bütünleşmek yerine parçalanıp dağılmayı, birbirini yenmeyi sürdürdüğünü, esneklik, yeni durumlara uyma kıvraklığı da yoktu solun söylemlerinde ayrıca. Politikaları ve taraftarlarıyla iyice kemikleşmişti. İlhan'ın kuşağının acıklı serüveniydi bu. Görmek, anlamak, bilmek ve inanmak, sonra istemek ama bir türlü yapamamak, becerememek. Bütün iç ve dış dengeleri bozan bu aptallıklardan kurtulmak için bazıları vazgeçebilirdi. Herkes ölünceye kadar nefer olacak değildi ya. İlhan da öyle yapmıştı sonuçta. Kasap dükkanına giden, yolda koyunlar sürüden ayrılırdı doğal olarak. Sonuçta her biri kendi bacağından asılmayacaklar mıydı? Böyle kolay olduğunu kimse söyleyemez diye düşündü bulunduğu yerde yüzünün, bedeninin kendini olumlayan bir biçim olduğunu fark ederek. İlhan için de zor olmuştu. Bir süre boşlukta asılı kalmış, normale dönmek için epey zaman harcamıştı. Sonra gerçek değişim sürecinde sanal ve gerçek varlıkları birbirine karıştırmıştı olasılıkla. Nasıl olduğunu anlamadan. Sezinlediği yeniden bir başkasına dönüştüydü. Pek iyi tanımadığı bu yeni İlhan Sacit bir süre garip bir biçimde onun ağırlığını taşıyan, acı çeken ruhu, vicdanı olmuştu. Ama evet, buna itiraftan kaçılmıyor. Artık zamanla onun da yüreği kireçlenmiş, taşlanmıştı. Daha kötüsü de vardı tabii. Zamanla kaçınılmazlığı öngöremediği biçimde bedeni de kendine kapanıp bu taşlaşmaya uygun bir zemin oluşturmuştu. Birikim ve inançlarıyla, başkalarıyla ve hatta en yakınlarıyla arasını ördüğü duvarları fark ettiğinde elisine merdiven dayamıştı. Değişim yılları, tonlarca ağırlığın altına girdiği sıradan bir inşaat şirketinden şirketler topluluğuna, yetenekli çalışkan bir mühendisten iş adamına dönüştüğü dönemi kapsıyordu. İnsanın ne kadar az şeyle mutlu olabileceğini göz önüne aldığında, boşu akmış yıllardı belki de onlar, şu kesin ama, o süre boyunca umutsuz bir gezgin, yurtsuz bir yolcu gibi bezgin uyanmıştı sabahları. İnsanların onu nasıl gördüklerini merak etmiş, paranın, kirinin ve gücün karşı konulmaz kötülüğünün yüzüne, duruşuna yansıyıp yansımadığına bakmıştı aynalarda. Kimi durumlarda ondan beklenen tepkiler yerine hoşgörülü ve zararsız bir görünüm sunmaya gayret etmiş, sonra bunun teslimiyet ve tükeniş olarak algılandığını sezip vazgeçmişti. Çünkü iktidar, ezen ezilen ilişkisine dayalı olarak olanaklıydı ancak. Gene de insan bu süreçlerden geçerek bir yerlere, belli düşüncelere, kısaca yaşamı bilgeliğe ulaşıyordu işte. Kimileri bu düşünceyi yadırgayabilir, yaşamın dümdüz bir çizgide ilerleyip biten bir yolculuk olduğunu sanabilirlerdi. Oysa dünya hızla dönüyordu ve hayat yalnızca kendini geliştirip dönüştürecek cesaretle üzerlerine gidenlere gülüyordu. İlhan Sacit Sezer'in başarılı sırrı buydu. Değişen durumlara uyum sağlamak, bütün iniş çıkışlara karşın istemekten, düş kurmaktan ve umut etmekten hiçbir zaman vazgeçmemek. Terasa çıktı. Koyu mavi sabah havası serin, sağaltıcıydı. Teninde yumuşak, tuzlu, avutucu bir dokunuştu. Bu güzel Eylül sabahında yaşamanın yalın iyiliğini iliklerinde duyarak denize doğru baktı. Hafif pusla tüllenmiş görüntü her zamanki gibi ama yine de her gün bir başkadır. Masalsı güzellikteydi. Güneş altın pırıltılarını koyu mavi suya serperek ufuk çizgilerine doğru uzaklaşıyor. Orada gökyüzünün parlak maviliğine, lacivert, zeytin, leylak renklerini serperek bulutların arasından görkemli kızıl bir leke halinde yükseliyordu. Plajdaki renkli şemsiyeler, şafağın rengine bulanmış, kumsalı mor silüetler halinde benekliyorlardı. Bir otel görevlisi elindeki araçla kumu düzeltip temizliyordu. Uykulu, ağır. Otel geriye doğru 3 katlı büyüdükçe yayvan bir ana binayla plajdan alçak bir setle yükselen geniş bahçedeki çim ve çiçek öbekleri arasında dağılmış 30 kadar bağımsız evcikten oluşuyordu. Plaja bakan cephedeki geniş, taş döşeli zeminde yüzme havuzu, değişik yükselti ve uzantılarla restoran, kafe var, animasyon alanı gibi bölümler yer alıyordu. Bu kompleksten biraz uzakta, ağaçlarla, bitkilerle otelden bir ölçüde ayrılmış ve yine plajdan geriye doğru uzanan bir kesimde ise İlhan'ın kendisi için yaptırdığı görkemli villayla konuklar için ayrılmış daha küçük 2 villa vardı. Otel yönetimiyle kendisi ilgilenmemekle birlikte her şey kontrolü altındaydı. Yazlarını İlsa İnşaat ve Turizm Şirketler Grubu'nun işlerini buradan yürüterek geçirmeye çalışıyor. Ancak özel durumlarda 1-2 günlük İstanbul'u İzmir gidiş gelişleri oluyordu. 6 yıl önce bu duru ışıltılı havanın ortasında çocukluğunun geçtiği bu güzel kıyıya kurduğu tesis, kendi eliyle yarattığı bu cennet onun en sevdiği ortamdı. Akşamı hatırladı. Birden heyecanlandı. Bu geceki kutlamanın hazırlıklarını bir hafta önceden başlatmıştı. Havuz başında doğal olarak otel müşterilerinin de katılabilecekleri bir şenlik olacaktı bu. Oğlu Yalın Bebek geçen yıl bugün 22 Eylül'de doğmuştu. Bugün her taraf çiçekler, mumlar, oyuncaklar ve balonlarla süslenecekti. Üstünde oğlanın fotoğrafı olan kocaman bir pasta yapılıyordu. Canlı müzik için bir orkestra, bir Türk müziği şarkıcısı, ilk kasetini çıkarmış popçu biri olan İbne ve dans grubu katılacaktı geceye. Erken saatte küçüğün hoşuna gidecek kukla gösterisi vardı. Ama en önemlisi tam gece yarısına denk gelen havai fişek gösterisi olacaktı. Alışılmış şeylerdi bunlar bir bakıma ama Rengi Nur'la epey düşündükleri halde yeni, ilginç bir şey bulamamışlardı. Gülcan'a bir daha telefon edecektim dün. Unuttum diye düşündü. Bugün ilk işim olmalı. O yıllardan bu yana kasabada yaşamakta olan kız kardeşini birkaç gün önce bu geceki kutlamaya çağırmış ama gelemeyeceği cevabını almıştı. Oğlunun ölümünden beri 1 yıla yakın zamandır evden pek az çıkıyor, çalgılı toplantılara kesinlikle katılmıyordu Gülcan. Birden bile yaşlanmıştı üzüntüden o güzel kadın. İntihar edercesine de içki içiyordu. Şoförü göndermek yerine onu kendisi gidip almalıydı. Güzel su kasaba 20 kilometrelik yol. Akşamüstü gider alırım onu. Kıramaz beni diye düşündü. Bana hayır diyemez. Kocası o sefil yaratık da gelir miydi acaba? Yok, hiç sanmıyordu. İstenmeyen, ayak altına sokulduğunda tekmelenen adi bir köpekmiş gibi tiksiniyordu ondan İlhan. Biraz yürümek ve koşmak üzere spor giysilerini, ayakkabılarını giydi. Saatine baktı. 7'ye geliyordu. Alt kata inip mutfağa girdi, su içti. Dün akşam geç vakit kardeşi Armağan'ın karısı Figen de gelmişti ama henüz görüşmemişlerdi. Hayat dolu, sevimli, akıllı bir kadındı. Özel bir lisede İngilizce öğretmeni ve yöneticiydi. Fotoğraf çeker, bütün sanat dallarıyla yakından ilgilenirdi. Çok kitap okurdu. Armağan ise bilim adamıydı. Bir gazetede arada bir köşe yazılarında yayınlanan, hala sosyalist düşünceye bağlı tanınmış bir profesör. Nitelikli insanlardı karı koca ikisi de. Ama yazık ki mutlu olamamışlardı. Armağan'ın bütün açık görüşlülüğüne karşın kendisi için yürürlüğe sokmadığı ya da derinliğini değiştirip kafasından atamadığı bir takım değer ölçütleri ve tutuklukları vardı çünkü. Babasından gördüğü ya da devraldığı o erkeksi katılık, içe dönük ve öncelikle kendisini tüketen kapalılık karısıyla ilişkilerini aşırı derecede zedelemişti. Bir de hiç gereği yokken bu yılın başlarında üniversitedeki görevinden ayrılarak sosyal demokrat bir partiden milletvekili adayı olmuş, Nisan ayındaki seçimler öncesi doğduğu bölgeyi karış karış dolaşarak kendini seçmeni tanıtmak için çabalayıp durmuştu. Toplantılara katılmış, davul zurna sesleri arasında nutuklar atmış, köy sofralarında pide yiyip yüzüne kurban kanları sürmüştü. Tiyatroydu diye düşündü. Böyle şeyler yapabileceğini sanmazdım. Ama yaptı. Zorlanarak da olsa yaptı. Çok umut vermişlerdi ona. Ne var ki son anda merkez yoklamasıyla önüne iki aday getirmişler, adamı hasta etmişlerdi. Her neyse, bütün emekler ve umutlar boşa çıkmış, partisi barajı bile aşamamıştı sonuçta. Nasıl aşacaktı ki? Bu gereksiz serüven, Armağan'ın ülserini azdırmaktan, İstanbul'da aylarca yalnız kalan Figen'le aralarını daha da fazla açmaktan ve iç dünyasını büsbütün alt üst edip neye, kime karşı olduğu ve nedeni belirsiz gizli öfkesini azdırmaktan başka işe yaramamıştı. İlhan içine düştüğü bunalımı atlatıp kendini toparlaması için otele yanına çağırmıştı onu. Temmuz başından beri 2,5 aya yakın zamandır burada kalıyordu. Figen'le Armağan böyle küçük bir ayrılık denemesi yapmalarına yarar olabileceğini düşünmemiş değildi İlhan tabii. Figen işi dolayısıyla İstanbul'dan ayrılmadığı için görünürde koşulların zorladığı bir ayrılık olmuştu bu ama işe yaramıştı. Biraz daha sakin, yatışmış görünüyordu kardeşi. Bahçeye çıktı. Tempolu adımlarla dimdik karayolu çıkışına doğru yürüdü. Bir an başını kaldırıp gökyüzünün eşsiz durgunluğuna, yumuşacık puslu lacivertler, morlar ve kadife yumuşaklığında koyu mavilerle eğriler çizen dağlara baktı. İçi belli belirsiz bir mutluluk ürpertisiyle titredi. Geçmiş uzun ve başlangıç pek net göremediği kadar loştu. Gelecek ise önünde Eylül güneşinin serin aydınlığında pırıl pırıl uzanıyordu. Davrandı. Geniş adımlarla koşmaya başladı.